Türk tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Ayhan Taşkın, ben Sedat Ağalı. Sevgili dinleyicilerimiz, doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz, tarihçi, Milli Eğitim Bakanlığı Tarih Terbiye Kurulu üyesi. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güray Kırpık hocamızla geçen hafta kaldığımız yerden, yani Gazneli Mahmut'un ölümü ve ardından bir taht sıkıntısı, hafif bir taht sıkıntısı galiba değil mi hocam? Sonra Sultan Mesut'un tahta geçişi üzerine gideceğiz. Bu konuları izleyeceğiz bu hafta. Ama ben hep olduğu gibi telefon numaralarımızı anımsatayım sizlere. Sorularınız ve yorumlarınız için 463-3419, 463-3421, belge geçer numaramız 463-3284, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr, Twitter adresimiz @trttürktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Güray Hocam, geçen hafta Gazneli Mahmut, bu büyük Türk Sultanı, sizin ifadenizle ömrü neredeyse at sırtında geçmiş bu büyük Türk Sultanı vefat etti. Çok önemli işlere imza atmış bir sultandı ve ardından yerine Muhammed Han geçti. Fakat uzun süre tahtta kalamadı dediniz.
Evet, evet. Gazneli Mahmut 45 yıl özellikle Hint seferleri dolayısıyla dünya ve Türk tarihinde önemli izler bırakmış bir hükümdardır. Oğlu Muhammed onun yerine tahta geçirilmiştir. Ancak büyük oğul olan Mesut karşı çıkmıştır bu duruma. Devlet adamlarını da yanına alarak Muhammed'i tahttan çekilmeye zorunlu bir şekilde bırakmıştır ve kendisi ayrılmak zorunda kalmıştır Muhammed. Ancak Muhammed'in gözlerine mil çektirmiştir. Geçen ifade etmiştim, mil çektirme hükümdarın veya bir kişinin gözlerinin kör edilmesi, bir kızgın yağ ile yakılması anlamına geliyor ve hapsettirmiştir. Tabi Sultan Mesut 1040 Dandanakan Savaşı'nda yenildikten sonra kardeşini hapishaneden taahhütle çıkarmış ve kendisini yerine tahta, Gazne tahtına geçirmiştir. Ancak bu defa da Muhammed 10 yıllık hapis hayatının vermiş olduğu bir kin ile hareket ederek kardeşine karşı komploda yer almıştır ve Mesud'un öldürülmesinde de önemli bir pay sahibi olmuştur. Yani Muhammed'in de böyle bir rol üstlendiğini görüyoruz. Demek ki her ne kadar taahhütler ve sözlerle geçtiyse de bu tür uzun vadeli işkenceler unutulmamış görünüyor Muhammed'le Mesud arasında.
Hocam burada bir şunu vurgulamak lazım. Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte Selçuklu'nun izinde programını hazırladığımız, sunduğumuz dönemlerde Profesör Doktor Refik Turan hocamızın ilginç bir tespiti vardı. Taht kavgasının gerçekleşmediği tek kardeş ilişkisi Çağrı ve Tuğrul Beyler arasındadır. Başka örneği yoktur demişti. Şimdi bu sizin söylediğinizde bunun üzerine oturdu. Çok ilginç bir şey. Birbirinin gözünü kör ediyor. O daha sonra cezaevinden, hapishaneden çıktıktan, zindandan çıktıktan sonra diğer kardeşini imha ediyor.
Evet, yani söze rağmen, atılan imzalara, evet, vaatlere ve yeminlere rağmen olabiliyor. Bu bir nevi siyaset olarak yorumlansa da tabii ki Türk tarihinde buna benzer pek çok olayı görmekteyiz. Yani vaktiyle kendisinin yapmış olduğu hataların da aslında bir bedelini ödüyor Sultan Mesut. Babasından farklı bir şahsiyete sahip, tutarsız hareketleri var. Aynı hareketi Muhammed'e de yapmış olmalı diye düşünüyorum. Yani Muhammed tam anlamıyla haksız da değil yaptığında, kendi açısından bir empati yaparak, onun yerine koyarak durumu değerlendirirsek, Mesud'un tek hatası bu değil. Bunun dışında Hindistan politikasında başarılı gibi görünse de babasına göre durağan ve gerileme dönemi diyebileceğimiz bir dönem yaşamaktadır Hint politikasında Gazni Devleti. Diğer taraftan kuzeydeki gelişmelere bakacak olursak Selçuklular da çok ihmal edilmiştir. Yani Nesa Savaşı'nda, Serah Savaşı'nda, Dandana Kan'dan önceki bütün çarpışmalarda ihmal ettiğini görüyoruz Selçukluları.
Yani hocam 1035-1038
yani
savaşı.
Kuzey politikası başarısızdır. Evet, 1035 ve 1038 yılındaki savaşlarda Gazni ordusu yenilmiştir. Dandana Kan Savaşı'nda da çok yanlış kararlar almıştır savaş stratejisi anlamında. Yani orduyu çok yormuştur, susuz vadilere sürmüştür ve sonucu belli olmayan bir maceraya doğru çekilmiştir. Tabii bu olayda Selçuklu kuvvetlerinin bir manevra başarısı da vardır diyebiliriz. Yani karşı taraftan bakacak olursak Selçuklu Çağrı Bey'in ve Tuğrul Bey'in onu bilinçli olarak kuzeye doğru çektiğini, Nişabur'da karşılaşmayı tercih etmeyip Merve doğru da sürdüklerini, yani Horasan çölüne doğru da sürdüklerini söyleyebiliriz. Ancak ordugâhtaki, karargâhtaki tartışmaya bakacak olursak, biz bunu biliyoruz tarih kaydından, Sultan Mesud'a itiraz eden adamlar vardır.
Beydoğdu Bey hocam.
Başta yani. Beydoğdu olmak üzere bütün ordu ileri gelenlerinin biz itiraz noktasında sözlerini dile getirdiğini ve aslında söz alarak konuşanların da saf dışı edildiğini görüyoruz. Bundan dolayı Mesud kararsızdır, tutarsız kararlar almıştır. Yer yer geri dönelim fikrini de benimsediğini görüyoruz. Kendisi de bazen geri dönelim demiştir ve tutarsız zamanlarda demiştir. Yani dönülmesi gereken yerde değil de daha sonradan dönme kararları vardır. Ve bu defa da ordunun gidişatı ve diğer komutanlar karşı çıkmışlardır. Dönülecek yer geride kaldı. Artık buradan geri dönmemiz kesin bir yenilgidir demişlerdir. Yani savaş tercih etmek gerektiğini göstermişlerdir. Dandana Kan Savaşı'ndan
önce. Hocam Dandana Kan Savaşı'nı ayrıca inceleyip yani, devam edeceğiz ama savaş evet. stratejisi açısından da hangi komutan ve hangi ordu savaşın nerede yapılacağına karar veriyorsa zaten işin büyük bölümünü evet, elde evet. etmiş demektir. Çağrı Bey'in burada başarısını herhalde.
Şüphesiz yani burada büyük bir Çağrı Bey'in Tuğrul Bey'i de kurtaran manevrası önemlidir. Tuğrul Bey kıskaç altında kalmıştır. Ve Çağrı Bey yapmış olduğu hücumlarla orduyu Merv tarafına, Dandana Kan Kalesi etrafına çekmeyi başarmıştır. Ve burada da yorgun olan orduya yapmış olduğu baskın harekatıyla son darbeyi vurarak dağıtmıştır. Gazni ordusu aslında çok güçlü bir ordudur Dandana Kan'a geldiğinde. Tedbirli ve hazırlıklı gelmiştir. Yani teknoloji açısından baktığımızda, yakın olarak baktığımızda toplamda Selçuklu ordusundan çok daha ağır, teçhizatlara sahip, güçlü bir sayısı olan, güçlü bir yapısı olan fillerle donatılmış bir ordu. Ancak Sultan Mesud'un savaşın yönetiminde yani taktik anlamda başarısız olduğunu, teknik anlamda başarılı olsa da yani teknoloji donatımı anlamında başarılı
çok
olsa da.
Çok güçlü bir ordu hocam evet, Gazni ordusu.
Yönetim beceriksizliği sergilediğini görüyoruz. Aynı beceriksizliği devlet yönetiminde de sergilemiştir.
Hocam yine oraya yani, geçmeden bir türlü konuya giremiyoruz ama merak ettiğim bir husus daha var. Bazı tarihçilere göre belki romantik bir yaklaşım olarak değerlendirebilirsiniz ama fikrinizi merak ettim. Evet. Türk tarihinde iki tane mucize savaş vardır. Bir tanesi Dandana Kan, bir tanesi de Malazgirt şeklinde. Siz buna katılır mısınız bu görüşe?
Evet, tabii Dandana Kan mucizevi sonuçları olmuştur diyebiliriz. Bir defa yeni bir devlet kuruldu. Yani şüphesiz bu devlet aynı zamanda Gazne'ye de bir dönem hükmetti. Yani Sultan Sancar dönemini düşünecek olursak Gazne ülkesine hükmeden bir Selçuklu devleti var. Sultan Sancar kesin olarak Gazni'ye hükmetmiştir. Kendisine bağlamıştır ve Behramşah onun yeğenidir zaten. Ve Behramşah 40 yıl boyunca Gazni Devleti'nin hükümdarlığını yapmış. 1117'den 1157 yılına kadar ki bu dönemlerde Sancar Selçuklu Devleti'nin başındadır. Doğrudan Selçuklu'ya bağlılık arz etmiştir. Bir defasında Sancar'a bağlılığını ihmal etmiştir. Sancar da hemen orduyla Gazni'de soluğunu almıştır. Yani
cezasını hemen
tabii Gazni'ye sefer yapmıştır Selçuklu Sultanı Sancar ki en büyük Selçuklu sultanlarından birisidir. Dandana Kan'ın çok müthiş sonuçları var. Baktığımız zaman yani küçük bir savaş gibi görünüyor ama Gazne Devleti bir daha Orta Asya'da güçlü bir şekilde yer alamamıştır. Selçuk Devleti kurulmuştur. Selçuk Devleti dünyada Anadolu'nun fethini bir başka manada da Manazgirt'i ortaya çıkaran, hazırlayan Anadolu'nun fethini, Suriye'nin ve bütün Orta Doğu'nun tek başına yönetimini sergileyen ilk büyük Türk devletidir diyebiliriz. Yani Orta Doğu'yu yöneten ilk büyük Türk devleti Selçuklu devletidir. Yani bir Selçuklu modeli vardır Orta Doğu'da yönetim anlayışını değiştiren. Abbasileri, Fatimileri, bütün Orta Doğu'daki ülkelerden bahsedecek olursak bugünkü hepsini kendisine bağlayan yani Yemen dahildir. Azerbaycan'a kadar olan bölge dahildir. Hatta Selçuk komutanlarından bir kısmı yani Mısır'a kadar gitmişlerdir. Ve Selahaddin Eyyubi'yi Selçuklu'nun son komutanlarından sayabiliriz bu anlamda. Yani Eyyubi Devleti'nin kuruluşunda Selçuklu katkısı vardır sonuçta baktığımız zaman. Mısır Fatihi, Selahaddin Eyyubi, Fatimileri yıkan bir komutan olarak
ortaya çıkıyor. Hocam burada da ilginç bu vurgunuz çünkü Eyyubilerin ve Selahaddin Eyyubi'nin sanki işte ne bileyim Toto'dan çıkmış gibi birdenbire ortaya çıkmış bir devlet oldu ve İslam adına büyük savaşlar gerçekleştirdiği algısı var kamuoyunda ama söylüyorsunuz sonuçta Selçuklu'dan çıkmıştır.
Evet, bütün Orta Doğu'daki yani küçük büyük milletler, topluluklar Selçuklu çatısı altında yer almıştır. Çünkü o artık büyük temsil noktasındaydı, medeniyet temsili noktasındaydı. Bir Selçuklu medeniyetinden bahsedebiliriz. Hindistan Fatihi şüphesiz ki Gaznelilerdir. Yani Gazne politikası Hindistan'da başarılı da olmuştur. Yeni devletlerin kurulmasına da vesile olmuştur. Ancak ilk devlet değildir Hindistan'da kurulan. Gazneliler Hindistan'da kurulan ilk devlet değildir. Bunu tekrar hatırlatmakta yarar var. Yani Akunlar vardır. Akunlardan sonra Zabul Devleti vardır. Zabullardan sonra Türk Şahiler vardır. Bakın Türk Şahiler Devleti. Biz bunu aslında yeni yeni devletler olarak ele alabiliriz. Yani merak eden dinleyicimiz varsa açsın baksın kitaplardan. Yani söylüyorum işte İslam Ansiklopedisi'nin Türk Şahiler maddesine baksın. Hindu Şahiler maddesine baksın. Kimmiş bu devlet? Dinleyicilerimiz de göreceklerdir ki orada Akunların devamı olan bir Türk devleti daha var. Ve Gazneliler ortadan kaldırıyor. İşin ilginç tarafı bu. Gazneli Mahmut 1019 yılındaki seferini bir Türk Şahi Bey'i üzerine yapmıştır. Bir evet, de işin bu tarafı var. Yani 17 seferden biri bir Türk hükümdarı üzerine Hindistan'daki.
Hocam devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz şu ana kadar dinlediğiniz gibi başka pek çok yerde bulamayacağınız hele iletişim organlarında hiç bulamayacağınız bilgileri Türkiye'nin Ses Radyosu'nda dinlemektesiniz. Devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Değerli dinleyicilerimiz devam ediyoruz. Hocam Dandana Kan'a ilişkin eklemek istedikleriniz var mı? Savaşı Çağrı Bey büyük manevralarla Tuğrul Bey'le birlikte kazanıyor ve az önce söylediğiniz çok önemli sonuçlara yol açıyor. Ama Gazne açısından ne tür sonuçlara yol açıyor?
Gazne Devleti açısından baktığımızda Gazne Devleti açısından duraklama döneminin başlangıcıdır. Yani devletin artık Orta Asya'daki tesiri azalmıştır. Horasan bölgesindeki hakimiyetini büyük oranda kaybetmiştir. Ve Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında aslında bu dönemde devam eden bir siyasi olarak baktığımızda diğer mücadelelere baktığımızda Selçuklu Devleti artık hücum noktasındadır. Gazne Devleti ise kendi topraklarını savunma noktasındadır bir yönüyle baktığımızda. Yani elinde bulunan toprakları yeniden ele geçirmeyle ilgili çabaları var ama bunda başarılı olamadığı gibi artık Gazne'yi nasıl korurum düşüncesindedir Sultan Mesud ki Gazne'yi de terk ederek yani Çağrı Bey'in ordusuyla Gazne'ye geleceğini düşünmektedir II. Mesud. Kendisi kardeşini hapisten çıkarıp kendisinin mil çektirdiği, gözlerine mil çektirdiği kardeşi Muhammed'i tahta geçirmiştir. Sebebi de bir başka korkudur. Yani cesaretli bir hükümdar olarak da bir yönüyle görüyoruz ama tutarsızlık var diyorum ya, yeri geldiğinde birdenbire bir takım tutarsız hareketler içerisine girmesi, onu, etrafındaki insanların da ona olan güvenini zayıflatıyor ve onun şahsiyetini zayıflatıyordu.
Hocam neticede, o zaman askeri
hazineyi alarak Hindistan'a gidiyor yani.
Evet, yani askeri tabirlerle ifade etmek gerekirse iki devlet arasında stratejik dengeden stratejik üstünlüğe geçmiş oluyor Selçuklular bu savaştan sonra.
Kesin olarak yani psikolojik önlem anlamında da siyasi psikoloji anlamında da artık üstünlük psikolojisi Selçuklulardadır. Yıldız o tarafa kaymıştır diyebiliriz. Yani yıldızın parladığı anlar neresiydi dersek Dandanakan'dı. Dandanakan'da artık Selçuklu yıldızı doğmuştur ve büyük bir güneş olacaktır adeta. Bunu böyle ifade etmek herhalde edebi anlamda teşbihte hata olmaz diye düşünüyorum.
Hocam Sultan Mesut'un bu politikasına ondan sonrasını da merak ediyorum, soracağım ama elbette tarihe ise diye yaklaşılmaz. Fakat şunu da sormadan geçemeyeceğim. Gazneli Mahmut'un Selçuklu politikasıyla Gazneli Mesut'un yani oğlunun politikası arasındaki farklılık Selçuklu Devleti'nin doğuşunun kolaylaştırmış mıdır? Bu sonucu çıkarabilir miyiz?
Evet, çok isabetli bir soru sordunuz. Tam da öyle olmuştur. Yani Sultan Mesut Selçuklu tehlikesini babası kadar fark edememiştir. Ve bunu fark etmiş olsaydı Sultan Mesut babası gibi politikalar da üretememiştir, strateji geliştirememiştir. Mesela bir örnek verebiliriz. 1025 yılında Arslan Yabgu'nun hapsedilmesi olayını gerçekleştiren Sultan Mahmut bir ziyafette onu...
Yani, tuzaktı.
Tabii tuzak kurarak bir hileyle onu Kalincar Kalesi'ne götürüp hapsetmiştir. Ve Selçuklu'nun bir diğer deyişle yularını, ipini eline almıştır. Yani baş liderini, bir beyini ve liderini ele geçirmek suretiyle diğer beylere karşı bir tehdit sergilemiştir. Selçuklu'yu kısmen frenleyen bir olaydır bu. Aynı zamanda da stratejiyi kuran bir kişi olarak görüyoruz. Selçuklu'ya karşı Karahanlı ile ittifak yaptığını görüyoruz Gazneli Mahmud'un. Yani diğer taraftan onları kuşatma hareketleri yapmıştır. Halife ile beraber hareket ettiğini görüyoruz yer yer. Yani Selçuklulara isyancı ve düzen bozucu olarak göstermeye çalışmaları, propaganda yapması bu yönde. Onun siyasetinin Selçuklu'yu ona mecbur bırakmak zorunda kalmasını sağladığını söyleyebiliriz. Yani Selçuklular onun vergi koyduğunda vergisini kabul ediyorlar. Otlak gösterdiğinde otlak bölgesini kabul ediyorlar. Fazla itiraz edemiyorlar. Çünkü Sultan Mahmud'un müthiş bir nüfuz ağırlığı var. Yani İslam dünyasında da, Horasan'da, İran'da, Hindistan'da, Orta Asya'da meşhur bir Gazi Fatih kimliği var. Mesut nereyi fethetti? Nerenin Fatihi? Böyle bir şey ortaya çıkarabilmiş değil. Böyle bir başarısı yok. Ve bir diğer taraftan da babasının devlet adamlarını, vezirlerini görevden alması, cezalandırılması, hapsettirmesi, içeri attıklarını, babasının içeri attıklarını da vezirlik makamına kadar getirmesi... İşte devlette istikrarsızlık ve güven ortamını sarsan, hatta kendi getirdiklerinde ayrıca bir cezalandırması ve kendinin güven politikasını da yaralamış olması, tekrar ediyorum, devlet adamı şahsiyetine zarar vermiştir ve yönetim beceriksizliği olarak karşımıza çıkmıştır. O dönemin tarihlerinde de bu detaylı bir şekilde yer alır.
Hocam burada şimdi şu soru akla geliyor. Bizim müfredatımızda, tarih kitaplarımızda anlatılan, temelde vurgulanan nokta savaşların, Türklerin savaşçı bir ulus olduğu, kültür ve medeniyet vurgusunun daha geride olduğu. Ancak ben bu programlarımızda fark ettim ki sizin yorumlarınızda Gazneli Mahmut olsun, Tuğrul Bey olsun, daha önceki Atilla Bey olsun siyaset üretmede ve diplomaside son derece zeki ve son derece üstünler. Oysa biz yetişmiş bir nesil olarak biliyoruz ki diplomasi İngilizlerin işidir. İşte siyaset Almanların bilmem nesidir. Fakat bu her iki unsuru da sizin tarih anlatımlarınızda öne çıkardığınızı fark ediyorum. Bu konudaki yine bir parantez açtık, farkındayım ama yorumunuzu da merak ediyorum.
Evet, Gazneli Mahmud'un nasıl bir insan olduğunu merak eden dinleyicilerimden sadece şunu istirham ediyorum. Siyasetnameyi okusunlar. Babasının siyasetnamesini yani Sebük-Tigi'nin pentnamesini okusunlar. Bu bir. İkincisi de Nizami Mülk'ün siyasetnamesini okusunlar. Bir taraftan biri Gazne Devleti'nin kurucusu olan hükümdarın nasihati, Sebük-Tigi'nin nasihati. Diğeri de Selçuklu Devleti'nin Belkemi diyebileceğimiz büyük vezir Nizami Mülk'ün Gazne Devleti'nin döneminde Gazne Medresesi'nde okumuş bir kişi.
Ama hocam o Pers.
Selçuklu medeniyetine hizmet etmiştir. Evet. Sultanı, öğrencisi, hocası hepsi Türktür. Yani Nizami Mülk'ü o anlamda medeniyeti temsil eden devletin bir üyesi olarak görmemiz gerekir. Alparslan emri verir, Nizami Mülk yapar. Böyledir. Yani bir burada yönetici temel ağırlığa bakmamız gerekir. Kurucu devlet kimliğine bakmamız gerekir ve Selçuklu'dur bu. Ve Nizami Mülk de her zaman bunu desteklemiştir. Yani hem bir taraftan babası döneminde de babası, Nizami Mülk'ün babası da Gazne Bey'idir. Yani Herat'taki ve Beht'teki görevleri sırasında Nizami Mülk çocuktu. 1018 doğumlu Nizami Mülk. Selçuklu Devleti kurulmadan 22 yıl önce doğmuş. Selçuklu Devleti kurulduğunda 22 yaşında ve yeni mezun bir medrese öğrencisiydi Nizami Mülk. Dolayısıyla diyebiliriz ki siyasetnamedeki vurgu Gazne Sultanı'nın, Sultan Mahmud'un kimliğini ön plana çıkarıyor. En çok örneği kimden vermiştir bu siyasetnamede Nizami Mülk? Gazne Sultanı Mahmud'dan vermiştir. Bir bu. İkincisi Alaaddin Keykubat'ın tarihçisi İbni Bibi'nin eseri Selçukname'ye baksınlar. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın tarihçisi de en çok örneği Gazneli Mahmud'dan verir. Yani bu sıradan bir şey değildir. Anadolu'daki bir kişi neden Hindistan Fatihini, Orta Asya'daki bir sultanı ya da örnek verir? Bunu iyi düşünmek lazım. Demek ki Gazne Sultanı Mahmud bir taraftan Anadolu'ya, bir taraftan Orta Asya'ya, bir taraftan Mısır'a kadar olan coğrafyada ismi bilinen bir Gazi Sultan'dır, bir Fatih Sultan'dır. Bu çapta bir reform yapmıştır, yenilik getirmiştir. Hem İslam dünyasına hem Türk tarihine bu kimliğiyle damgasını vurmuştur. Dünya tarihinde de bence unutulmaz dersler alınması gereken bir hayat hikayesi var. Onun döneminde Beyhaki'nin ve sonraki Devlet Şah'ın eserinde belirttiğine göre 400 tane şair varmış sarayında. 400 şair yani kültür kimliğini, edebiyatı koruyor. Neden edebiyatı koruyor? Çünkü edebiyat eğitimde ve siyasette çok önemli bir unsurdur. Diplomaside. Biz bugün diplomaside ülkelerin birbirlerine ince mesajlarını görürüz ya hani. O dönemde de aynı şey geçerli aslında. Edebiyatla diplomasiyi beraber yürütüyor. Ünlü bir siyasetçi olduğunu 400 şair bulundurmasından bile anlayabiliriz. Bu şairler içerisinde Arabı var, Türkü var, Hindusu var,
Pers var,
hepsi var.
Evet hocam.
Ama hepsine maaş bağlamış. Yaptığı işe göre. Ve hepsine caizeler yani ödüller veriyor, şiirlerine takdirler veriyor ve çalıştırıyor bunları. Şairler o dönemin gazetecileri gibi çalışıyorlar. Ve uluslararası bir şekilde onun
aynı zamanda entelektüelleri hocam bugünün entelektüelleri. Hocam Gazne, Selçuklu ve Osmanlı arasındaki yapısal benzerlikler konusunda sizin tezlerinizin olduğunu biliyorum. Bunu önümüzdeki programlarda konuşacağız ama malumunuz iletişim çağındayız. Söylediğiniz eserlerin önemini vurguladınız. Siyasetname, Sebük-Tigi'nin eseri, ondan sonra Selçukname. Bunları dinleyicilerimiz mutlaka açsınlar, okusunlar. Evet. Ama yine önümüzdeki programlarda ben bizzat sizden bu eserlerin içeriğine ve yorumlarınızı da konuşalım isterim.
Yani o eserlerden burada bölümler bile okuyabiliriz.
Evet hocam.
Çünkü gerçekten bilinmesi gereken eserler. Ben devlet adamlarımız açısından da önemli görüyorum. Bunlar çünkü şehzadelerin okuduğu eserlerdi. Şehzade kimdir? Devlet adamı olacak kişidir. Yani devleti yönetmekten sorumlu olacak kişiye yazılmış eserlerdir bunlar. Sıradan bir kişi değil ki Gazneli Mahmud. Bir şehzade, büyük bir devletin hükümdarı olacak kişi. Yani bir devlet adamı yetiştiriyorsunuz bu eserle. Dolayısıyla bir devlet adamı nasıl olmalıdır sorusunun cevabı burada var. Aynı zamanda iyi bir insan nasıl olmalıdır burada var. Erdemli bir insan, şahsiyetli bir insan nasıl olmalıdır? Burada ibretler, nasihatler ve dersler var. Taktikler var. Ve bu anlamda da ben pedagojik anlamda mutlaka önemli birer eser olarak görüyorum bunları. En azından geç de olsa büyüklerimiz de okusun. Yani sadece çocuklar için değil bu eser. Devlet adamları için de çok önemli. Başka eserler de yeri geldiğinde hangi eseri okuyalım falan diye düşünebilir insanlarımız ama bunlar çok temel, klasik eserlerdir. Bundan dolayı mutlaka belli bölümlerinin okunmasında yarar var.
Hocam şimdi Dandanakan Savaşı Gazne ve Selçuklu arasındaki son savaş mı oldu?
Hayır, son savaş değil. 1045 yılında tekrar bir savaş olmuştur. Özellikle Horasan'ın bazı şehirlerini almak için Ferruhzad'ın adamlarının sefer yaptığını görüyoruz. Sultan Mevdud'un ordusuyla geldiğini görüyoruz. Ancak başarılı olamamıştır. Selçuklular da artık bu bölgeyi tamamen aldıklarını göstermişlerdir. Bundan sonraki dönemde ise Gazne kendi iç kavgasıyla uğraşmaktadır. Yani 1040 yılıyla 1041 yılı arasında zaten iki defa taht değişikliği olduğunu görüyoruz. 1043'ten 1049'a kadar Ferruhzad tahtta bulunmuştur ama...
Hocam Muhammed Han öldürttü.
Evet, Muhammed Han öldürüldü. Kendisi tahta geçti ama kısa süre sonra, 8 ay sonra Mevdud bu duruma itiraz etmiştir.
Kardeşim hocam Mevdud.
Evet. Ve Mevdud'un öldürttüğünü görüyoruz Muhammed'i. Yani başka aslında aradaki bir iki darbe var. Onları da isterseniz söyleyeyim. Mesela Tuğrul Bey var, komutan Gazne Memluklarından. O kısa bir süre darbe yapmıştır. Yine bir başka Türk komutanı daha darbe yapmıştır. Yani o Tuğrul Bey'e yapmıştır o da. O da Ferruhzad'ı getirmiştir. Yani Ferruhzad'ı getirmek üzere darbe yapmıştır. Çünkü Tuğrul Bey'in darbe yapan Memluk komutanın 11 şehzadeyi öldürdüğünü görüyoruz. 11 şehzadenin öldürülmesi Gazne tahtını ya da hanedanını tehlikeye atmıştır. Ve buna karşı da bir tepki olarak Tuğrul'un tahttan düşürüldüğünü görüyoruz.
Ve devlet yıkılışa doğru hocam yavaş yavaş gidiyor.
Tabii bu iç taht mücadelelerinde onlarca örnek sayabiliriz. Şehzadelerin birbirleriyle savaşları var, ayrı bağımsızlık ilanları var. Lahor bölgesi ayrı bir devlet olmuştur, Pencap ayrı bir devlet haline gelmiştir. Ve güneyde ve kuzeyde farklı yönetimler oluşmuştur. Gazne devleti çok kısa bir süre sonra dört parçaya ayrılmıştır diyebileceğiz. Ancak 1059 yılındaki toparlanma olmasaydı herhalde çok daha tehlikeli bir sona doğru giderdi. 1059'dan sonraki istikrarı sağlayan kişi İbrahim Han'dır. Bu Mesud'un oğludur yani birinci Mesud'un oğludur. İbrahim Han'ın toparlamasıyla devlet yeniden ayakları üstüne kalkmayı başarmıştır. Bir denge politikası güttüğünü görüyoruz İbrahim Han'ın. İbrahim bin birinci Mesud diye biliniyor. İbrahim Han 40 yıl boyunca tahta kalmıştır 1059'dan 1099 yılına kadar ve günümüze kadar gelen eserleriyle en çok bildiğimiz hükümdarlar arasında yer alıyor. Yani hayatını biliyoruz, yaptıklarını biliyoruz. Çünkü Selçuklularla çok sıkı bir ilişkileri var ve akrabalık kuruyor.
İşte bunu soracaktım hocam. Selçuklu-Gazne ilişkisi İbrahim Han'dan sonra rayına oturuyor.
Evet, gittikçe artıyor. Bizim özellikle... Ferruhzad'dan itibaren Gazne'nin yer yer Selçuklulara da tabi kaldığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
Hocam Neslihan'dan her zaman olduğu gibi uyarı geldi bitiriyoruz süremizi diye. İsyan çıkarıp devam etsek mi diyorum hocam bilmiyorum.
Ağzınıza... Yani öyle bir derdimiz yok da.
Hocam bu 3-4 tane daha konuya ilişkin sorularımız açıkta kaldı. Bunları önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeyi dileriz sizinle birlikte. Bugünlük bir ara vermiş olalım, bir haftalık bir ara ve haftaya devam edelim.
Tamam, inşallah devam ederiz.
Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için. Hocam ayağınıza ağzınıza sağlık, sağ olun.
Siz de sağ olun Sedat Bey, kolay gelsin.
Ve sevgili dinleyicilerimiz bitirdik. Bu hafta da Türk Tarihi'nin izinde programına önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.